Ayrım 5, sayfa 47. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 3. Bölüm. Koca Jim. Koca Jim'in iş hayatının doruğunda parıldayan bir yıldızlı kafe kolosuyum o. South Wabash Caddesi 2126 numarada 1910 yılında açılmış, 4 yıl sonra iç dekorasyonu tamamen değiştirilmişti. Kısa zamanda Chicago'nun en lüks, en gözde gece kulübü durumuna gelmişti. Buradaki az solistler başka hiçbir yerde yoktu. Dansözlerinin güzelliğiyle kimse yarışamazdı. Caz parçalarıyla opera parçaları çalmakta çok usta olan orkestrası eşsizdi o sıra. Chicago'nun hiçbir lokantası, Colosimo'nun şef ahçısı Antonio Cesarino ayarında bir ahçıya sahip değildi. Gene hiçbir lokantada bulunmayan upuzun bir şarap listesi vardı. O sırada Chicago Daily News gazetesinde günlük sütunu olan Ben Haight, koca Jim'de bulunan ithal malı peynir çeşitlerinin çokluğuna şaşmaktan kendini alamamıştı. Kafe Colosimo'nun müşterilerinin çoğu Chicago'nun altın kıyısı olarak bilinen kuzey kesimindendi. Bu şık gece kulübüne gitmek için kenar mahallelerden birine inmek, yüksek tabakaya mensup züppelerin daha bir hoşuna gidiyordu. Az serüven miydi korkunç Levi mahallesine dalmak gece yarısı? Kuzeyde 22. güneyde 18. sokaklarda, doğuda Clark, batıda Nubask caddeleriyle çevrelenen bu semt, dünyanın en karışık, en tehlikeli günah merkezlerinden biriydi o sıralar. Colosimo'nun yeri ise yaldızlı kapılarından dipteki kocaman, maun ve camdan yapılmış barına varıncaya tantanalı, şatafatlı, çok aşırı bir zenginlik örneğiydi. Duvarlar yeşil kadife kaplıydı. Tombul pembe melekçiklerin ak bulutlar üzerinde oynaştığı gök mavisi tavandan altın işlemeli kristal avizeler sarkmaktaydı. Her bir yana asılmış altın çerçeveli aynalar, tropik manzaralar gösteren panolar, ağır perdeler içeri girenin gözünü bir anda kamaştırıverirdi. Hidrolik asansörler üzerine kurulmuş olan dans pisti bir düğmeye dokunmakla yükselip alçalabiliyordu. Kıvırcık saçlı, kısa etekli hanımlar, smokinli beylerle günün moda danslarına adım uydurarak tepinirler. Tiger Rag, Jada, Pretty Baby, Dardanella, Oh How She Could Yak, Haki Hviki Vaki Woo gibi gözde menüller eşliğinde tepinirlerdi. Kulüp gece yarısından önce pek şenlenmezdi ama ondan sonra sabaha kadar sürüp giderdi eğlenceler. İkinci katta bulunan geniş salonlar kumar isteklilerine ayrılmıştı. Akla gelebilecek bütün oyunlar istenildiği kadar yüksek oynanabilirdi burada. Bütün ülkeye ün salmıştı Cafe Colosimo. Tanınmış sporcular, büyük iş adamları, üniversiteliler, gangsterler, gazeteciler, politikacılar, zengini, züppesi, ünlüsü, kötü ünlüsü, turisti, yerlisi doldururlardı Colosimo'yu her gece. Koca Jim masaların birbirine yakın konulması konusunda ısrar ederdi. Sıcak, samimi bir hava olsun diye. Böylece Potter Palmer ya da Marshall Field gibi zenginlerin yanı başına yeraltı dünyasının ünlü kişileri oturabilirdi. Örneğin mahalli Sicilyalılar Birliği'nin başı, Sicilyalı patron Mike Merlo ya da at yarışları alanlarının taçsız kralı Montanus, Illinois Crime Survey'e göre Tennis'in hayat hikayesi tam olarak bilinse, son 25 yıl içinde Chicago'daki cürüm örgütlerinin en belli başlarından olan müşterek bahis şebekeleri konusunda bilinmedik pek az şey kalırmış. Sonra tanınmış kumarbaz Julius Doving Putty Annexer, kurbağa suratlı günah tüccarı Mike DePike, Heitler ile yaşlı iş ortağı maymun surat Charlie Genker, kötü ünü her yana yayılmış olan ve özellikle gangsterler tarafından pek tutulan Rex Oteli'nin sahibi, şık giyimli, yakışıklı muhabbet tellalı Dennis Duke Cooney, Chicago'nun ilk işçi haraççısı, göçmen İtalyan işçilerinin en kötü biçimde sömürülmesini sağlayan bir sistemin mucidi, lağım ve tünel işçileri sendikasının o zamanki başkanı Joey DeAndrea. Sendika kabadayılarından sıçan Izzy Buchalski, kara el çetesinin ileri gelenlerinden Vincenzo Parlak Jim Cosmano, her türlü kanunsuz işlerin ustası, Chicago'nun en korkunç çetelerinden birinin başı Dion O'Banion ve daha niceleri. Politik liderler de vardı aralarında. Özellikle sık görülenlerden ikisi koca Jim'in hamilerinden bölge belediye meclisi üyeleri Michael Kenna, ufak tefek olduğu için Hinky Dink derlerdi kendisine, ile John Joseph Hamamcı John Coughlin'di. İri yarı uzun boylu pala bıyıklı bir adam olan Hamamcı John bir zamanlar bir Türk hamamında tellak olarak çalışmıştı. Bu iki belediye meclisi üyesi Levy'yi tamamen ellerinde tutmaktaydılar. Rüşvetini yemedikleri bir tek kanunsuz kuruluş yoktu. Chicago'ya gelen ünlü sanatçıların hemen hepsi kendi oyunlarından sonra Cafe Colosimo'da boy gösterirlerdi. Gecenin geç saatlerinde gelenler arasında Al Jolson, George M. Cohan, John Barrymore ya da gevşek Chicago polisi tarafından bile açık saçık şarkılar söylediği iddiasıyla tutuklanan Sophie Tucker gibi ünlüler çok olurdu. Koca Jim operaya bayılırdı. Bu yüzden kulüp ağzına dek dolu bile olsa Chicago şehir operası sanatçılarına bir masa ayırırdı. Mary Garden, Luisa Tetrazzini, Amelita Galli, Curci, Titta, Ruffo, John McCormack gibi operacılar, orkestra şefi Maestro Cleofonte Camuanini sık sık gelen müşterilerdendi. Ünlü Caruso, koca Jim'in yakın dostuydu. Cafe Colosimo'nun en göz alıcı özelliklerinden biri de kuşkusuz koca Jim'in kendisiydi. Canlı, hareketli, neşeli, tipik bir İtalyandı. Etli canlı, iri yarı bir adamdı. Sevimli bir aydınınkine benzeyen yürüyüşüyle masadan masaya gezer, aşırı el kol hareketleri yaparak konuşur, şuna buna şampanya ya da pro ikram eder, kadınların gönlünü çalmayı, erkekleri de güldürmeyi bilirdi. La Vie modasının bir aynasıydı sanki. Pomatlanmış kara fırça bıyığı, gür kara saçları parıl parıl parlardı. Kışın iki düğmeli parlak yakalı kostümler, üzeri mavi filler ya da atlarla işli beyaz gömlekler giyer, çizgili örgü boyun bağları takardı. Giyim kuşamının en parlak olduğu zamanlar yaz aylarıydı ama baştan aşağı bembeyaz ketenlere bürünürdü. Aşırı bir pırlanta tutkusu vardı. Onun yanında öteki gangsterlerin takıları son derece sönük kalırdı. İri yarı gövdesinin hemen her yanında bir taş parlardı. Birkaç parmağına birden taktığı yüzükler, kemer tokası, pantolon ve çorap askısının tokaları, kravat iğnesi, saat cebine taktığı iğne, göğsüne taktığı iğne, kol düğmeleri hep pırlantaydı. Ceketinin yakasında atlılı biçiminde ve gerçek atlılı büyüklüğünde tamamen pırlantadan bir iğne güneş gibi parlardı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi her zaman yanında taşıdığı güderi torbacıkların içi irili ufaklı elmaslarla doluydu. Boş zamanlarında bu torbacıkları kare biçiminde siyah bir fötürün üzerine boşaltır, hazinelerini bir bir sayar, bunlarla oynar, küçük kümeciklere ayırıp seyrine bakardı. Cafe Colosimo büyük bir kazanç kaynağıydı sahibi için. Ancak koca Jim'in her ikisinin de ayrı ayrı üniformalı şoförleri olan iki lüks arabasının, birinde babasının, birinde de kendinin oturduğu muhteşem döşemeli iki evinin, kalın halılarının, heykel koleksiyonunun, eski para koleksiyonunun, her biri deri ciltli binlerce okunmamış kitapla dolu şahane kitaplığının, karısının ve metresinin masraflarını karşılayamazdı elbet. Cafe Colosimo, koca Jim'in akıl almaz gelirinin yalnızca ufak bir bölümünü oluşturuyordu. Kumarbazlar kendisine banka derlerdi bazen. Aşırı para kaybedenlere cebinden çıkardığı koca koca binlik tomarlardan istedikleri kadar para verirdi çünkü. Yılda ortalama 600 bin doları bulan gelirinin asıl kaynağı beyaz kadın ticareti ile bir dizi genel evdi. Levi yaşantısının en alt tabakasını oluşturan Bedbug Road, yani tahta kurusu yolu, 19. sokak ile Armour Caddesi'nin kesiştiği köşede çöreklenmişti. Zenci fahişelerin çalıştığı pis kokulu 25 centlik odacıkların kümelendiği bir yerdi burası. Tam karşısında bir Kovakan adlı, aynı zamanda meyhane olan bir genel ev daha vardı. Bu ikisinden birazcık daha kaliteli olan California adlı genel ev Dearborn sokağını süslemekteydi. 150 kilo ağırlığındaki Blubber Bob Gray ile karısı Teresa işletiyordu burasını. Tarife $1. Kızlar saydam gömlekler giyer, güzelliklerini pencerelerden teşhir ederlerdi. Müşteriler içinde birkaç tahta sıradan başka bir şey olmayan antrede oturur, önlerinde salınan kızlardan birini seçmeye çalışırlardı. Bu arada Madame Teresa avazı çıktığı kadar bağırırdı. ''Haydi beyler, seçin bebeğinizi seçin, kıçınız sandalyeye yapışmasın.'' Dearborn ile Armour caddeleri arasında yükselen Black Maze adlı genel evde zenci kızlar bulunurdu. Ama beyazlardan başka müşteri kabul edilmezdi. Burada ayrıca açık saçıklığıyla ün salmış sirk gösterileri tertiplenirdi. Black Maze'in karşısında yalnız Çinli ve Japon kızların çalıştığı bir ev, sokağın biraz aşağısında da Uluslar Evi vardı. Paris'in aynı adı taşıyan ünlü genel evi gibi burada da her ülkeden kız bulunabileceği iddia edilirdi. 21. ile 22. sokaklar arasında kalan alanda daha üstün kalite genel evler yer almıştı. Yatak odalarında aynalar bulunan Francis Emma'nın yeri, George Spencer'ın yeri, Ed Weiss'ın yeri, Casino, Utopia, Safo ve de ülkenin belki de dünyanın en lüks, en gösterişli, en kazançlı, en ünlü genel evi, Everlake Kulübü. Kentucky asıllı kraliçe tavırlı, ikisi birbirinden güzel Ada ile Minna Everley kardeşlerin ulaştığı başarıya fahişelik tarihinde pek az rastlanmıştır. Bu alanda hiçbir tecrübeleri olmadı, üstelik çok iyi bir ailenin kızları oldukları halde Ada 22, Minna ise 20 yaşındayken Omaha'da ilk genel evlerini açmışlardı. Varlıklı bir avukatın kızları olarak hep el üstünde tutularak büyütülmüşler, özel okullarda okutulmuşlardı. İki kardeşle evlendiler. Kocaları kendilerine iyi davranmayınca da gezgin bir tiyatro trupuna katılarak evden kaçtılar. Trupla birlikte Trans Mississippi fuarından kısa bir süre önce Omaha'ya geldiler. Bu sırada $35,000'lık bir mirasa konmuşlardı. Bu parayı fuarı ziyaret edecek erkeklerin ilgisini çekebilecek bir işe yatırmayı düşündüler ve ilk genel evlerini hemen oracıkta açtılar. Bir süre sonra elde ettikleri büyük kazançları daha iyi değerlendirmek amacıyla Chicago'ya taşındılar. South Dearborn sokağında 3 katlı 50 odalı bir köşk olan merhum Lizzie Allen'in genel evini satın alıp baştan aşağı yeniden döşediler. Kapılarını ilk açtığı 1 Şubat 1900 tarihinden 11 yıl sonraki kesin kapanışına kadar Levi semtinin bir numaralı harikasıydı Everlake Kulübü. Köşkü satın alırken ödedikleri $50,000'ın üstüne aşağı yukarı $200,000 daha harcayarak kızlar burayı döşemişlerdi. Çifte kapılar, egzotik bitkiler ve mermer Yunan tanrılarıyla süslü geniş bir hole açılıyordu. Her yanından pırlantalar sarkan imparatoriçeler gibi giyinmiş Ada ya da Minna müşteriyi bu holde karşılar, geniş maun merdivenlerden herkese açık salonların bulunduğu ikinci kata çıkarırdı. En kaliteli parkelerle döşeli salonlarda işlemeli ağır perdeler, döşemesi şam ipeğinden divanlar, piyanolar ki bunlardan biri som altından olup $15,000'a mal olmuştu, gözleri kamaştırırdı. Fransız bir ahçı tarafından hazırlanan yemekler, şişesi $18'dan başlayan şaraplar, müşterinin isteğine göre ceviz lambride 50 kişilik maun masası olan büyük ziyafet salonunda ya da özel bir yemek odasında ya da yatak odasında yenilip içilirdi. Çatal bıçaklar altın ve gümüşten yapılmıştı. El tezgahından çıkmış keten örtüler üzerine kurulan sofraları, altın yaldızlı porselen tabaklar, kristal bardak ve sürahiler süslerdi. özel yemek odalarının her birinde değişik bir dekorasyon teması işlenmişti. Duvarları dövme bakırla kaplı bir bakır odası vardı örneğin. Müşterilerin yumuşak minderler üzerinde oturup ipek yastıklara dayandıkları Türk ve Arap odaları vardı. Mısır, Çin ve Japon odalarında tütsü kokusu genizleri yakardı. Bütün özel yemek odalarında som altından bir tükürük hokkası ile parfüm fışkırtan fıskiyeli bir çeşme bulunmaktaydı. Everleigh kulübünün kibarlığını bozacak yarı çıplak kırıtkan kızlar dolaşmazdı ortalıkta. İki kız kardeşin kendi elleriyle seçtikleri, son derece hor gördükleri muhabbet tellallarıyla hiçbir zaman iş yapmamışlardı. Kusursuz güzelliğe, sağlığa sahip, alkol ya da narkotik alışkanlıkları olmayan, iyi giyinmesini bilen hanımefendi görünüşlü ve cinsel alanda çok çeşitli ustalıkları olan Everleigh fahişeleri, o şahane salonlarda en yüksek sosyeteye mensup kadınların rahat gururu içinde salınarak gezinirlerdi. Bir bey güzellerden bir güzel seçip tercihini işaret eder etmez, kardeşlerden biri kendisini beğendiği bayanla bütün etiket kurallarına uymaya dikkat ederek tanıştırırdı. Bütün bunlar ucuza elde edilecek zevkler değildi elbet. Yalnızca çok varlıklı kişiler Everleigh kulübünün devamlı müşteri arasına katılabilirlerdi. İçkili bir yemeğin fiyatı $50 başlar, istenilen yemeklerin enderlik derecesine göre hesap yükselirdi. Kızların fiyatı da müşteriyle birlikte geçireceği zamana ve istenilen cinsel hizmetlerin niteliğine göre $10 ile $50 arasında değişirdi. Sirk gösterileri tertiplendiğinde oyuncuların sayısına ve de oyunların açık saçıklığına göre adam başına $25 ile $50 arasında değişen bir tarife uygulanırdı. Ayrıca en az 5 seyirci bulunması şart koşulurdu. Hinke Dinke ile hamamcıya para yedirmeyen hiç kimse Levy'de uzun süre genel ev işletemezdi. Rüşvet vermeyi reddetmek demek, ikide bir polis baskınına uğramayı göze almak ve karakoldaki bilinen günah yuvaları listesinde yer almak demekti. Gecede brüt olarak $2000 ile $2500 kazanç sağlayan Everleigh kardeşler, 11 yıllık iş hayatları boyunca iki belediye meclisi üyesine aşağı yukarı $100,000 yedirmişlerdi. Chicago Ahlak Komisyonu'nun açıkladığı sayılara göre yüzyılın ilk 10 yılında Chicago'daki genel evlerin sayısı 1020'yi, buralarda mama, hizmetçi ve fahişi olarak çalışan kadınların sayısı 5000'i bulmuştu. Bunların büyük çoğunluğu Levy semtinde kümelenmişti. Gene komisyonun açıklamasına göre 1910 yılında bütün bu evlerin brüt geliri $60 milyon, net geliri ise $15 milyon üstündeydi. Bu sayılara bağımsız çalışan binlerce call girl ve sokak fahişesi dahil değildi üstelik. Çoğunluğu genelde V'de çalışan bu bağımsızların kazancı da yılda $10 milyon aşıyordu kuşkusuz. Fahişelerin yanı sıra homoseksüel erkek fahişeler, kadın ve erkek muhabbet tellalları, esrar satıcıları, hırsızlar, kiralık katillerle doluydu Levy. Yüzlerce erkek muhabbet tellalı birleşerek Kadets Koruyucu Derneği'ni kurmuşlardı. Genel ev mamalarının kendi aralarında kurdukları derneğin adı ise Yakın Dostlardı. Bunlar polislere rüşvet olarak dağıtılmak üzere aralarında para toplarlardı. Blue uçağından çıkmamış müşteriler için hazırlanmış açık saçık gösteriler yapan yerler, Harry Thurston'ın Hayaller Sarayı gibi çıplak zenci kızların açık saçık danslar yaptıkları özel tiyatrolar hep bu semtte toplanmıştı. Ayrıca beyaz esirleri bir süre tutsak olarak saklayan, sonra bozup yani ırzına geçip fahişeliğe satan ve kışla olarak bilinen bir takım kuruluşlar vardı. Bunların en ünlülerinden biri genç bir zenci kız tarafından yönetiliyordu. Özelliği her şeyin yanı sıra kızlara bir süre alışılmamış cinsel oyun öğretmekti. Luigi Colosimo'nun oğlu James böyle bir çevrede yetişmişti işte. Aslen Calabria'nın Cosenza ilçesinden olan Papa Luigi, üçüncü karısını da gömdükten sonra 1895 yılında iki büyük oğlu, iki kızı ve o sırada 17 yaşında olan küçük oğlu Jim ile birlikte Levy'ye gelip yerleşmişti. Yanında getirdiği en değerli şey atalarından kalma antika bir kılıçtı. Koca Cibin sık sık anlatmayı sevdiği bir efsaneye göre bu kılıç ailede kaldığı sürece hiç değilse bir Kolosima büyük başarıya ulaşırmış. En büyük başarıya kendisinin ulaşacağına da inanmış olan Koca Cim gerçekten de büyük bir güce ve üne sahip olduktan sonra kılıcı yanından ayırmamış, Cafe Colosimo'nun geri tarafındaki bürosunun duvarına asmıştı. Bürosunda ayrıca bir de İncil bulundurur, fedailerine bunun üzerine bağlılık yemini ettirirdi. Gençliğinde kanunsuz işlerle namuslu işler arasında mekik dokumuştu kocacığım. Polis her peşine düştüğünde bir süre namuslu yaşamaya niyet ederdi anlaşılan. Çoğu durumlarda paçayı zor kurtarmıştı. Çalışma hayatına gazete satıcılığı ve ayakkabı boyacılığı da başladı. Bu arada hırsızlık yapmaktan da geri kalmazdı. Demiryolu işçilerini sakalığını yaptı bir süre. Elinin hafifliğinden dolayı yan kesicilikte de başarı sağladı. 18'inde muhabbet tellallığına başladığında gövde kasları iyi gelişmiş, yakışıklı, hayvansal cazibeye sahip bir delikanlıydı. Kısa sürede büyük bir şevkle çalışan sürüyle kız edindi. Derken polisle başı belaya girip parasını kaybetti ve uslanmaya karar verip çöpçülüğe başladı. Çalışkanlığından ötürü baş çöpçülüğe yükseldikten sonra iş arkadaşlarını örgütleyerek bir spor kulübü kurdu. Levy'de yaşayan herkes gibi o da belediye meclisinden Kathleen ile Kenna'nın burada her şeye hakim olduklarını biliyordu. Onların gözüne girmek için belediye seçimleri sırasında kulübünün bütün oylarını onlara verdirmeyi başardı. Yardımlarına karşılık olarak bölge kaptanı yaptılar kendisini. Bu işte çalışanlar kanun karşısında tam bir dokunulmazlığa sahip oluyorlardı. Karşılıklı yardımlaşmaların ilkiydi bu. İki belediye meclisi üyesinin yardımıyla Koca Cim önce bir bilardo salonunun yöneticisi, sonra meyhaneci, sonra da hepsinden iyisi genel evlerden para toplama memuru oldu. Bu son görevde başarılı olacağını işe başladıktan çok kısa bir süre sonra çok parlak bir şekilde ispatladı. Genel ev sahibi George Spencer'a uğradı bir gün ve korunma ücretinin yakında yükseleceğini haber verdi. Spencer mırın kırın etti, kavga çıkardı ve bıçak çekecek oldu. Koca Cim eline bir tunç muşla taktığı gibi adamı peltesini çıkarıncaya kadar dövdü. O ayın ödemesi olan 300 doları cebinden aldı, diriden çok bir ölü olan zavallıyı oracıkta bırakıp çıktı gitti. O günden sonra hiç ödemede güçlük çıkaran olmadı. 10 yıl sonra yapılan bir soruşturmada ifade veren Minna Everly, Kathleen ile Kenna'ya ödemiş olduğu 100 bin doları hep Koca Cim aracılığıyla gönderdiğini söyledi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 56.